Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Bugün yanımızda Halit Kertbe var. Merhaba Halit.
Merhaba Kader.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
Teşekkür ederim. İyiyim. Bugün senin hikayeni dinleyeceğiz. Bize kendini biraz tanıtır mısın?
Aynı Beledi Podcast.
İsmim Halit. Şam doğumluyum. 2014'te Suriye'den buraya geldim. Türkiye'ye geldim. İstanbul'da yerleştim.
Gelişin nasıl oldu peki?
Yani Suriye'deyken İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyordum Çam Üniversitesi'nde. Tutuklandım.
Neden? Direkt böyle tutuklandı. Yani başı...
Aslında birinci sınıfta, ikinci sınıfta çok başarılı bir öğrenciydim. Yani sınıfta, birinci sınıfta birinciydim. İkinci sınıfta üçüncüydüm, dördüncüydüm. Aslında üçüncü sınıfta, yani 2013'te savaş hararetini arttırdı. O yüzden Facebook'ta çok şeyler paylaştım, siyasi paylaştım Esed karşında. O da gönderdi askerlere, üniversiteden beni alıp götürdüler.
Üniversiteden aldılar,
evet,
seni.
Evet, yani dersten beni aldılar siyasi görüşüm için.
Peki sen bunu söyledin, benim aslında seninle yaptığım röportajın amacı da bu çerçeve içinde olacak. Şimdi sen İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyordun üniversitede. Sonra savaş hararetini arttırdıktan sonra Facebook'ta paylaşım yapmaya başladın.
Aslında savaş başladığım zamandan ben paylaşıyordum. Ama yani savaş hararetini arttırınca...
Daha çok yazmaya, karşıt olarak.
Aynen. Yani kendini tutamıyorsun. Yani biliyorum belki kötü bir şey olabilir ama kendini tutamıyorsun yani. Paylaşmak isterim. Geldiler, dersten beni aldılar. 2 ay yattım cezaevinde. O da normal cezaevi...
Bir açıklama yani şey oldu. Devlete karşı, aynen. Sosyal medyada.
Yani o da normal cezaevi değil aslında. Yani affedersin, hayvan bile bu şartlara yaşamaz. Yani öyle bir kuş
gibi. Hücre.
Hücre. 6x6 metrekare. 60 kişiydik, 70 kişiydik.
60-70 kişi onun içinde.
Evet, evet. Yani her gün bir adam, iki adam oluyor.
İçerideyken yanımızda.
Çok kötü şartlar ya. Millet, yani adamlar oluyor. Biz de sıramız bekliyorduk. Yani böyle düşün. Aynen.
O an bunu mu düşünüyordun yani?
Evet.
Yani ya. Çıkacağın zamanı bilmiyorsun zaten.
Aynen, tabii ki.
Bir dava yok.
Ailen de nerede olduğunu hiç bilmiyor. Yani mesela 2 ay ben yattım. Babam, annem benim nerede olduğumu hiç bilmiyorlar.
En son seni üniversitede biliyorlardı.
Evet.
Derste.
Alındım. O kadar.
O kadar. Nerede haber olduğumu, gitmiyor.
Haber hiç gitmiyor. Para versem bile hiç vermiyor. Yani babam, annem hiç bilgi yoktu nerede olduğumu. 2 ay sonra ben çıktım.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeye sıfırdan başlıyorsun.
Babama söyledim ben üniversitede yani okumaya tamamlamak istemem. Devam etmek istemiyorum. Çıkmak isterim. Bu ülkeden çıkmak isterim yani.
Çünkü orada yaşadığınız şeylerden dolayı mı?
Aynen, yani çok kötü bir şartlar yaşıyorduk. Hem de yani babam bana dedi ki, tamam sen sadece üniversiteye gitme, sadece sınavlara git, mezun ol, ondan sonra ne yapmak istiyorsan yap. Dedim yok, üniversiteye artık girmek istemiyorum, yani çok korkuyordum. Yeniden arınması, yani ben yeniden,
bir daha oraya girmek.
Aynen, bir daha buraya girmek istemiyorum. Tamam dedi, üniversiteye gitme ama ülkeden çıkma. Yani bizimle
yanımızda kal.
Ben de yani kararsız kaldım ama babam öyle deyince mecbur kaldım. Çıkmadım ülkeden.
Bu kaç yılındaydı?
2013.
2013.
4 ay sonra kardeşimi kaybettim.
Başın sağ olsun.
Teşekkür ederim. Yani kardeşim ölünce tamam dedim yani artık bu,
ülkede benim işim kalmadı.
Aynen yani gitmem zorundaydım. Buraya geldim.
Yani kardeşini, bu soru biraz özel olacak ama kardeşini nasıl kaybetti? Yani savaş o, nedeniyle mi?
Savaş nedeniyle. O da lise, yeni mezun oldu. Lise'den, liseden. Üniversiteye girecekti ama bayramın birinci gündü. Uçak varılattı. Kardeşim yardım etmeye çıktı. Çünkü yaralı insanlar vardı. Yardım etmeye çıktı. Yeniden uçaklar varılattılar. Kaybettim o anda. Yani o zaman da babama dedim ki yani tamam ben...
Yeter artık.
Babam da yani ikna oldu. Tamam biri, yani bir oğlu kaybetti... diğeri kaybetmesin, tamam dedi, çık dedi, buraya geldim.
Niye ailenle birlikte değil de tek başına peki? Onlar orada mı kalmak istedi?
Aslında babam gazeteci, yani gazeteci değil, redaktör. Yani memur olduğu için çıkması çok zor, yani anladım. Kolay değil.
Onun İzin çalıştığı almak... gazete peki...
O da şey rejime ait.
Aslında yani. Ailenin içinde de bir bölünme evet. gibi bir şey mi yani? O
o ayrı yani çünkü babam şöyle diyelim 30 seneden önce bu iş yapıyor. Yani savaş
30 senedir.
30 senedir. Yani mecbur kaldı yani çünkü 50 yaşındaydı başka bir iş yapamıyor yani o onun işi o işte devam etti. Ben de ama ülkeden çıkamıyor yani memur olduğu için izin almak veremiyorlar yani.
İzin vermiyorlar. Hı.
O yüzden tek başıma evlenip çıktım.
Orada evlendin çıktın.
Yani çünkü açık oldum.
Yani onu da birlikte çıkarmak çünkü için.
Biliyorum yani çıktığım zaman dönmek yok. Kız hı hı. yalnız bırakmak
olmazdı.
Olmaz. Gidip evlendim. Beraber geldik buraya.
Tamam. Türkiye'ye ilk geldiğinde ne yaptın?
İlk önce İstanbul Üniversitesi'ne gittim.
İlk geldiğinde.
İlk geldiğimde. Gelmez. Yani ikinci günde hemen Laleli'deki Edebiyat Fakültesi İstanbul Üniversitesi'ne gittim. Sordum. Ben Suriye'deyken İngiliz dili ve edebiyatı okuyordum. Devam etmek istiyorum. Yani çünkü yani toplam 14 senedir okuyorum. Boş boşuna gitmesin diye.
Çöpe atmak istemedim aynen. oyunlarını.
Sordum nasıl yapabilirim, nasıl devam edebilirim. Dediler ki Suriyeliler ve Mısırlılar öğrenciler yatay geçiş bir program var. O da burs gibi yani. Sen tüm evraklarını hazırlat. Getir. Ben de yani topladım tüm resmi evrakları. Tercüme yaptım. Notere götürdüm. Hı-hı. Kayıt yaptım. Hı-hı. Üniversitede. Hiç Türkçem yoktu. Yani yeni geldim zaten. Hiç Türkçe
bilmiyorsun hiçbir şey.
Yani 1, 2, 3 o da hiç bilmiyorum. İngilizce konuşmaya çalışıyordum. Hem de Google Translate hı-hı. kullanıyordum. Hallettim. Kayıtım yaptım. Dediler ki bir sınavlar var. Hem İngilizce hem de Türkçe. Hazırlık gibi. Hı-hı. Yani üniversiteye girmek için 2 tane sınavlar var. Türkçe ve İngilizce.
YÖS sınavına girdin mi o zaman?
Hayır. Yatay geçiş olduğu için
hiç
YÖS yok.
Hiç girmedim. Hı-hı. Bir sadece yeterlilik sınavı. Dil yeterlilik.
Dil yeterlilik sınavları. İngilizce, Türkçe. İngilizce sınavı %95 aldım. Geçtim. C2 herhalde. Türkçe sınavı hiç yoktu. Zaten girmedim. Yani çünkü ha. yani gireceğim ne yapacağım? Yani hiç Türkçem yok. Laleli'de bir yabancılara özel bir kurslar var. İstanbul Üniversitesi'ye ait.
Kursun bir adı vardı ya. Her yerde yapılıyor hatta üniversiteye. Yeterlilik sınavı kursu aynen. işte.
Tomer mi?
Hah Tomer. Tomer'e mi girdin?
Tomer değil, Tomer gibi. O sadece İstanbul Üniversitesi'ye ait.
Ha, üniversitenin yaptığı bir sınav.
Evet, sınav değil, kurs. Girdim 3 ay, 4 ay. Ondan sonra eşim hamile oldu. Devam edemedim. Hı-hı. Yani tek başıma YouTube'dan, kitaplardan öğrenmeye başladım.
Yani kendi çabanla.
Aynen, kendim... öğrenmeye başladım. Hem de TRT Çocuk var ya.
Evet.
Çizgi filmleri izlemeye başladım. Çünkü Türkçesi yani basit Türkçe.
Daha yavaş.
Aynen yavaş. Yani anlayabilirsin. Bir 6 ay kendi kendime iyi oldu o zaman da. Bir sene sonra sınava girdim. yeterlilik sınavı. Hani tam hatırlamıyorum puan ne kadar oldum ama geçtim yani. Geçtim. Okumaya başladım. İngiliz dili ve edebiyatı. Hem İngilizce hem de Türkçe. Yeterlilik sınavı.
Sınavlarınız İngilizce mi oluyordu? Üniversite okumaya başladığında.
Evet, İngilizce dili. Hepsi, sadece bir ders vardı Türkçe. Ha, o tamam. Da zaten Türkler de aynı şey dersi var. Hı-hı. Hem Türkçe. Yani iki tane Türkçe dersleri var. Atatürk ve İnkılap Tarihi ve Türkçe. Hı-hı. Diğerleri hepsi İngilizce. Yani İngilizce bir edebiyatta okuduğum için hepsi anladım. İngilizceydi. Sadece sınavlara gidiyordum. Çünkü hem okuyorum hem de çalışıyordum. Yani
aynı o zamanda çalışıyordum
aynı
da.
Zamanda. Yani sonuçta ailem var. Hem çalışmam gerek hem de okumaya devam etmeye çalışıyorum.
Nerede çalışıyordun?
O zaman da bir Lalleri'de yani üniversiteye yakın bir parfüm mağazada çalıştım. Hı hı. O da çok iyi geldi Türkçe için. Yani müşterilere konuşmak, iş sahibiyle.
Pratik
aynen çok iyi yani geliştirdi Türkçemi. Bir sene herhalde yani hatırladığıma göre bir sene çalıştım. 2016'da İstanbul Üniversitesi'nde bir karar çıktı. Derslere girmeyen öğrenciler sınavlara giremez.
Devamlılık zorunluluğu.
Aynen.
Bizde vardı zaten. Bizde de vardı yani.
Ama önceden yoktu. O yüzden
sonrasında çıkardılar.
Sonradan çıkarttılar. O da büyük bir yani...
Problem mi oldu senin için?
Çok büyük bir problem yani. Şimdi ben ne yapayım? Yani ya çalışacağım ya da okuyacağım.
Ne yaptın?
Ben de ortada kaldım. Düşündüm. Çok uzun süre düşündüm. Üniversiteyi bırakma kararı verdim.
Sen şu an mezun değilsin yani.
Mezunum.
Mezunsun. Ama o zaman hikaye, bıraktım.
O zaman.
Ben direkt sonuna.
O zaman da bıraktım. Çalıştım. Bir sene, iki sene. Ondan sonra açık öğretim, Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretim bulumlar var. Ben de yani ilk konuştuğumuzda çöpe atmayayım diye, yani tüm okuduğum seneler başvurdum. Hı-hı. Açık öğretim olarak radyo ve televizyon Anadolu Üniversitesi'nde yani başka bir bölüme geçtim.
Niye başka bir bölüme geçtin peki?
Çünkü İngiliz dili ve edebiyatı yoktu Anadolu açık öğretim olarak.
Niye radyo ve televizyon
çünkü,
peki?
Çünkü zaten yani Suriye'de İngiliz dili ve edebiyatı okuduğumda ben de gazeteci olmak isterim. Yani
İstiyordum o zamanlarda.
İstiyordum o zaman da. O yüzden o bölümü seçtim. İyi bir seçenekti.
Mutlusun şu an.
Mutluyum. Açık öğretim olduğu için derslere gitmeye gerek yoktu. Ben de Beylikdüzü'de oturuyordum o zaman da. İş yeri Lalleri'de. Yani her gün Beylikdüzü'den Lalli'ye ve Lalli'den Beylikdüzü'ye dönmem gerekiyordu. Ama benim için çok iyi oldu çünkü tüm derslerim, ders çalışması metrobüste oldu.
Ders saatlerine... Metrobüste giriyordun.
Yani online zaten ne zaman istersen girebilirsin. Yani aynı saatte mecbur değilsin.
Değil.
Kayıtlı zaten. Ne zaman istersen girip izleyebilirsin.
Senin de metrobüse girip geldiğin saat 2 saat gibi bir
aynen,
ara
iki
var.
Aynen 2 saat. 2 saat gidiş, 2 saat dönüş. Çünkü tramvaydan metrobüse. Yani hı-hı. Bir yaklaşık 1,5-2 saat gidiş. 2 saatte
bütün
dönür.
Boş zamanlarını değerlendirdin yani.
Aynen. Yani tüm yani hala hatırlıyorum yani. Tüm derslerimi metrobüste, tramvayda okudum, çalıştım. Mezun oldum.
Çok güzel. Gerçekten böyle şey gibi.
Ama çok uzun bir hikaye. Yani ben mesela 94 doğumluyum. Yani 2015-2016 mezun olmam gerekti. Ama ne zaman mezun oldum? 2022'de. Çok uzun
bir okuma.
21'de pardon. 2021'de mezun oldum. Çok uzun sordu ama...
Sonuca vardın.
Aynen.
Benim sana sormak istediğim aslında bir Suriyeli olarak, bir Suriyeli genç olarak bu hikayenin içindeki benim sorum, fark ettiğim şey bizim jenerasyonda, bizim yaşlarımızdaki gruptaki bu gazetecilik sevdası nereden geliyor ve neden geliyor? Çünkü benim tanıştığım herkes mesela mimarlık okumuş, gazeteci olmuş. Ya da başka bir şey öğretmenlik okumuş, gazeteci olmuş. Türkiye'ye gelip. gazeteci olmuş ya da oradayken ya da başka bir ülkede, Almanya'da, Fransa'da, nereye gittiyse göçmen olarak gazetecilik sevdalığı var. Gazeteci olmasa bile, yani bir yerde gazeteci olarak çalışmasa bile, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da hep böyle bir sizinle ilgili haberler diyeyim. Yani Suriyelilerle ilgili haberleri, savaşla ilgili haberlerin şeyini yapıyorlar, haberini. Bir böyle habercilik sektörü sizin aranızda yayılmış. Nasıl oldu bu?
Yani bence Suriye'de medya ve gazetecilik baskı altında olduğu için bizde bizim yani reaction, Türkçesi neydi?
Yani bizim tepkimiz.
Yani Suriye'de gazetecilik baskı altında olduğu için, yani Esed rejiminin baskı altında olduğu için tepkimiz ters oldu. Yani biz de hepimiz özgür bir gazetecilik,
özgür bir medya,
özgür bir medya olarak yani
kendinizi böyle şey yapmak istediniz, patlatmak istediniz.
Aynen öyle. Yani biz çıkmak istedik, özgür olmak istedik. Hepimiz öyle bir gazetecilik sevdası, dediğin gibi, vardı. Bence oldu yani. Çünkü dediğin gibi birkaç gazetecilik okumadı ama şu an gazeteci olarak çalışıyor. Yani.
Hem şimdi şöyle bir tepki de var aslında, etkiye tepki gibi düşünürsek. Şimdi bu göçmenler başka bir ülkeye geldiler. Bu ülkedeki çok şeyi bilmiyorlar. Yani bu ülkenin haberini, siyasetini ya da ülkede olan haklarını, hukuklarını ya da ülkedeyken bazı problemlerle karşılaştığında ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Doğru mu?
Doğrudur.
Bunun karşısında, yani benim koyduğum teşhiste, bunun karşısında da bazı kesim kendine sorumluluk edinip bunları öğrenip bu ülkedeki hakkım ne, hukukum ne, bu ülkede işte ne bileyim dolandırılırsam ne yapmam gerekiyor, kimlik çıkarmak istersem ne yapmam gerekiyor, kredi kartı çıkarmak istersem ne yapmam gerekiyor, üniversite okumak istersem ne hangi yolu izlemem gerekiyor. Bu bilgileri genç tayfa, bizim jenerasyon sorumluluk üstlenip bunları işte Facebook'ta, sosyal medyada
yardım etmeye çalışıyorlar.
İnsanlara yardım etme. Yani aslında gazetecilik dediğim, gazetecilikten kastım bu. Yani bunu yapmaya çalışıyor her sektörde.
Suriyeli olarak yani kendi milletim, kendi arkadaşlarım yardım seven bir millet. Böyle düşünüyorum. Yani dediğin gibi tüm sıkıntılar, tüm yani yardım etmeye çalışıyorlar. Nasıl eline gelen
elinden geldiğince
yardım etmeye çalışıyorlar. Bence
başarıyorlar da ama
tabii ki. Yani sen şimdi atıyorum Suriyelisin. Almanya'ya gitmek istersen.
Tamam. Nasıl yapman lazım mesela?
Hemen Facebook'ta araştırabilirsin ya da YouTube'da hemen çözüm buluyorsun. Yani bir Suriyeli
aslında
biri.
Aslında bir dayanışma gibi.
Aynen yani.
Bir sayfa görmüştüm. Oraya problemi olan herkes bir şey yazıyordu. Mesela diyelim ki kiracısıyla problemi var. Kira sahibi, ev sahibiyle problemi var.
Dubara herhalde.
Dubara. Galiba. Bilmiyorum adını grubun. Ama grupta 3 milyon bilmem kaç kişi var. Ben gördüğümde arkadaşıma dedim ki bu herhalde bütün Türkiye'deki Suriyelilerin takip ettiği.
Bahsettiğim Dubara, o da bir proje, yani bir bilmiyorum, aklıma gelmiyor. O da yardım etmek istedi. Dubara diye bir
sayfa açtı.
Yardım etmek için, mesela sen Suriye'de başka ülkeye gitmek istiyorsan bilgi veriyor, yardım ediyor. O Dubara şu an sadece Dubara değil, Dubara Türkiye, Dubara Germany, Dubara Netherlands.
Artık göçmenlerin.
Aynen yani Dubara, mesela şimdi ben diğer Dubara sayfaları takip etmiyorum, sadece Arap. Türkiye'de. Hayır, Dubara Türkiye, çünkü yani sadece Dubara.
Ha şöyle, yani, Türkiye'deki Dubara, Türkiye'deki göçmenler için.
Aynen.
Göçmenlere yardım.
Dubara, Germany.
Germany, yani Almanya'daki Dubara. Suriye'de.
Aynen.
Oradakiler için.
Aynen.
Ama göçmenlerin hepsini mi kapsıyor? Sadece Araplar mı, Suriyeliler mi kapsıyor?
Yani özellikle Suriyeliler için.
Ama diğer göçmenler, ama takipçi sayısıyla ilgili aynen, bir şey. Takipçi. Aynen.
Takipçiler tüm Suriyeli olduğu için yani.
Onlarla ilgili.
Onlarla ilgili.
Ya çünkü şimdi şey, öyle deyince şey gibi düşündüm. O zaman Almanya'daki Türkler için de mi Dubara var? Hani Almanya'da.
Olabilir.
Göçmenler ya hani.
Evet.
Öyle bir şey olsa çok iyi olur. Çünkü hani onlar da.
Bence var. Yani çünkü Almanya'daki Türkler Türkiye'deki Suriyeliler gibi yani.
Evet, onların da aslında bilgiye ihtiyacı var. Aynen. Ki onlar da yapıyor. Geçenlerde mesela çok meşhur olan bir video gördük. Sen de görmüşsündür. Almanya'da işte çekiyor. İşte burası Alman sokağı. Bak burası işte bilmem ne amca. Burası bir bayan
çiğ köfteci.
Çiğ köfteci. Biz de işte aslında oradaki Suriyelilerin gettolaştığı gibi biz de Almanya'da burada gettolaştık. Aynen. Gibi bir video var. O hanımefendinin yaptığı videoda aslında birilerini bilgilendirmek, birilerine aslında yardım ediyor. Biz bilmiyoruz ki yani orada olmadığımız için bilmiyoruz. Ki belki orada da Türklerin birbiriyle dayanışması halinde sosyal medyada birbirine bilgiler veriyor. Oradaki Türkler de gazeteci olmuşlar.
Bence olmuş kesinlikle zaten. Öyle bir şey var yani.
Aslında gazetecilik mesleği tamamen doğru bilgi ulaştırma.
Doğru.
Böyle diyebilir miyiz? Yani tabii. Doğru bilgi ulaştırma aşkı aslında. Zaten bundan yakınıyoruz ya hep sosyal medyada. Gazetecilik adı altında veya sosyal medyada haber paylaşımı adı altında yanlış. 3 sene önceki haberler, 5 sene önceki haberler şimdi olmuş gibi insanlara algı operasyonu yapılması bundan oluyor. Ama çok güzel bir iş yani gençler olarak bunu düşünüp bunu sorumluluk haline getirmek her ırkta. Doğru. Nerede olursa olsun yani Türkiye'deki Suriyeliler olsun, Almanya'daki Türkler olsun, başka bir yerdeki Fransızlar olsun. Böyle bir iş gençlerin özellikle bu dönemin gençlerinin üstüne sorumluluk alması çok güzel bir iş bence.
Doğrudur.
Çünkü o araştırıyorlar demek ki. Yani bir insanın araştırma aşkının olması bence mükemmel bir şey. Çünkü şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ben öyle düşünüyorum. Ya başka bir yerde. Bir genç araştırma alışkanlığı yoksa ondan fazla bir şey bekleyemezsin. Çünkü ona ne söylersen o ona inanır.
Yani iyi gazeteci, iyi araştırmacı olmak gerek bence.
Aynen öyle. Teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Sınır Eskisi'ni dinlediniz. Sesimizi duyurabildiğimiz herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.